Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 34. Ayrım. Kilise görevlisinin araladığı kapıdan adımını atarken, imtihana giren talebe ürkekliği vardı Andoni'nin üzerinde. Papa Eftim ise ziyaretçisinin Keskin'den gelen tanıdık biri olduğunu düşünürken, umduğundan genç bir yabancı ile karşılaşmanın şaşkınlığı içindeydi. Hayal kırıklığını belli etmeden, "Hoş geldin evlat," diyerek elini uzattı. Andoni uzatılan eli sıktı, gösterilen koltuğa oturdu. Tahmin ettiğinden daha yaşlı bulduğu Papa Eftim'i incelemeye koyuldu. Yerlere kadar uzanan siyah cübbesinin içinde olduğundan daha ufak tefek görünüyordu Eftim. Bembeyaz kıvırcık sakalı göğsünün ortasına kadar iniyordu. Boynundaki zincirin ucunda sakalının tam altında kocaman bir haç vardı. İnce tel gözlüğünün altında daha da küçülmüş gözleriyle dikkatle Andoni'ye bakıyordu. "Keskin'den mi geliyorsunuz?" diye sordu. "Hayır," dedi Andoni. "Selanik'ten geldim. Ama Keskin'de doğmuşum ben. Adım Andoni. Kimlerdensiniz?" "Andalayı sırasında Selanik'e gitmiş bizimkiler. Annem Patricia, anneannem Omorfia." Gözlüğünün altındaki kısık gözlerini olabildiğince açtı Papa Eftim. Heyecanlanmıştı. "Taceddin Bey'in oğlu musun yoksa sen?" diye sordu merakla. "Öyleymiş," dedi Andoni. "Çok olmadı öğreneli. Babamın bir Yunan çiftçi olduğu, ben küçükken öldüğü söylendi bana hep." "Kimden öğrendin gerçeği?" "Aris'ten. Sizinle görüşmemi de o tavsiye etti." "Aris," diye tekrarladı Papa Eftim. "Hatırlıyorum. Aris, Taceddin ve Artin çok iyi arkadaşlardı. Mert delikanlılardı üçü de." "Unutmamışsınız demek." "Keskini ve keskinlileri unutmam mümkün değil. Uzun yıllar geçti aradan ama yaşananlar dün gibi hatırımda. Sen de bu yüzden geldin yanıma, öyle değil mi? Sana anlatılmayanları benden duymak için." "Öğreneceğim fazla bir şey kalmadı aslında," dedi Andoni. "Annem, anneannem ve Aris bilmem gereken ne varsa anlattılar. Ancak eksik kalan noktalar var. Şöyle ki, bizden sonra neler yaşandı? Taceddin Bey nasıl bir hayat sürdü? Yokluğumuzun izleri etkiledi mi onu? Yaşananların üzerine sünger çekip beni ve annemi hayatından tümüyle silmeyi tercih etmiş olabilir mi? Bunları bilmek istiyorum." "Öncelikle bir noktayı düzeltmek istiyorum," dedi Papa Eftim. "Taceddin Bey yerine babam diyebilmelisin artık. Şimdi beni iyi dinle. Hamitoğulları sülalesinden gelen Keskin'in en itibarlı, en saygıdeğer ailelerinden birinin oğlusun sen. Bunu aklından çıkarma. Yaşanan tatsız olaylar için anneni de babanı da suçlamamalısın. İkisi de ellerinden geleni yapmaya çabaladılar. Olmadı. Mübadele kabusuyla baş edebilmeleri imkansızdı. Çevrelerinden yeterli yardımı ve desteği alamayınca da kaderlerine boyun eğmek zorunda kaldılar. Ama inanıyorum ki aralarındaki sevgi hükmünü sürdürdü. Birbirlerini unutmuş olduklarını asla düşünmüyorum." Kısa bir soluklanmanın ardından devam etti Papa Eftim. "Yanlış bir inanış vardır. Acı çekmenin analara mahsus olduğu düşünülür nedense. Babalar dertlerini, tasalarını, onulmaz acılarını yüreklerine gömüp dillendiremedikleri için belki de. Ben de bir babayım. Bu yüzden de kendimi onun yerine koyabiliyor ve Taceddin Bey'in neler çektiğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Evlat hasreti hiçbir şeye benzemez oğlum. Yakar kavurur insanı, ilacı yoktur. Sana tavsiyem bu hasreti sona erdirmendir. Keskin'e git, babanı gör, kucakla onu. Baba dokunuşundaki şefkati hisset. Onun sıcaklığıyla yıka ruhunu. Pişman olmazsın." Etkilenmişti Andoni. Ne zamandır içinde palazlanan ama inatla görmezden geldiği, üstünü örtmeye çabaladığı yakıcı arzu, isyankar bir tavırla atağa kalkmış, artık babasına gitme zamanının geldiğini haykırıyordu. Öyle ki oradan kalkıp Keskin yollarına düşmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu içinde. "Şu anda Keskin'de mi babam?" diye sordu. "Neler yapıyor? Ne işle meşgul?" Andoni'nin ağzından babam kelimesini duymaktan duyduğu memnuniyetle gülümsedi Papa Eftim. "Keskin'e gitmeyeli yıllar oldu," dedi. "Ama irtibatımı hiç kesmedim. Bildiğim kadarıyla uzunca bir süre evlenmemiş Taceddin Bey. Sonraları İstanbullu bir subayın kızıyla evlendiğini duyduk. Biri oğlan, diğeri kız, iki çocuğu olmuş." Son cümleler aniden iniveren birer tokat gibi şaklamıştı Andoni'nin yüzünde. Evlenmişti demek babası. İki de çocuğu olmuştu üstelik. Omuzları çöküverdi Andoni'nin. Acıyla burkuldu içi. Papa Eftim ondaki bu ani değişimi fark etmekte gecikmedi. Babanın evlenip yeni bir hayat kurmasını kınama sakın dedi. Kaçınılmaz olarak yaşanır bazı şeyler. Bu durum babanın her şeyi silip sizleri unuttuğu anlamına gelmez. Dışarıdan bakanların gördüğü tablonun gerisinde umulmayacak ayrıntılar gizlidir. Babanın başka bir kadından doğan oğlunu kucağına aldığı anda bile seni düşündüğünden, o çocuk da senin kokunu aradığından eminim. Sen de emin olmalısın ki o çocuğun varlığı senin hasretini daha çok hissettirmiştir babana. Papa Eftim'in söylediklerinde doğruluk payı olabilirdi. Ama Andoni'nin içindeki keskine gitme hevesi sönüvermişti bir anda. Bir karısı ve çocukları vardı babasının. Oraya gittiği takdirde nasıl karşılanacağını kestiremiyordu. Hayır, yapamayacaktı. Bunca yılın ardından çekilen onca hasretin üzerine babasının çevresini sarmış, hiç tanımadığı insanlarca yabancılanmaya, yadırganmaya, hatta belki de horlanmaya tahammül edemezdi. Ne yapacaktı peki? Hiç mi görmeyecekti babasını? Hiç mi tatmayacaktı baba sıcaklığını? Kendisini babasından, babasını kendisinden mahrum mu edecekti ömür boyu? Elbette ki hayır. Ne zaman olacağını kestiremiyordu ama içindeki bir ses bir gün mutlaka babasıyla karşı karşıya gelip yılların hasretini dindireceklerini söylüyordu. Ama o gün, bugün değildi. Bu hamleyi yapabilmek için biraz daha cesaret toplamaya ihtiyacı vardı Andoni'nin. Huslat. Huslatın hayali huslattan tatlıdır. Zorlu bir kış mevsiminin ardından bahara uyanıyordu doğa. Çocuksu bir coşkuyla kıvranıyordu toprak. Çimen kokuyordu dört bir yan, çiçek kokuyordu. Duruydu hava. Güne yeni uyanan bebek kadar masumdu. Sardunyalar, lavanta çiçekleri, hanımeliler, açelyalar, güller çıldırmışlardı sevinçlerinden. Yeşilin, alın, pembenin, sarının, morun düğünüydü. Bayramıydı. Gamzeler serpilmişti güllerin yanaklarına. Renkleriyle, kokularıyla, umutlarıyla gelmişti bahar. Tacettin elindeki bahçe makasıyla gülleri buduyordu. Emekliye ayrıldığından beri bahçeyle daha çok ilgilenir olmuştu. Uzun yıllara dayanan kemikleşmiş alışkanlıklardan kopuştu emeklilik. Ne olduğunu kavrayamadan anlamsız ve derin bir boşluğa düşüştü. Tutunacak dal ararken o boşlukta asılı kalmaktı. Bahçede açık havada geçirdiği zaman diri tutuyordu Taceddin'i. Çevresindeki kalabalık tenhalaştıkça çiçeğe, toprağa, ota çimene çevirmişti gözlerini. Son 10 yıl içinde ne çok şey değişmişti hayatında. Anası gibi sevdiği Ümüş Hatun'un ölümüyle sarsılmıştı ilk. Ardından Hacı Ali Bey'i, ondan 6 ay sonra da Fatih Hatun'u toprağa vermişlerdi. Sevindirici, yüz güldürücü gelişmeler de olmuştu bu süre içinde. Doğan, İstanbul'da hukuk eğitimi görüyordu. Behire, İhsan Beylerin İstanbul'dan Keskin'e gelirken kiraya verdikleri Üsküdar'daki evi boşaltmış, dayayıp döşemiş, zamanının çoğunu orada geçirmeye başlamıştı. Beyhan da liseyi İstanbul'da okuyordu. Yalnızdı Taceddin. Behire bazen tek başına, bazen de Doğan'la Beyhan'ın tatillerini fırsat bilerek onlarla beraber Keskin'e gelip kocasının gönlünü alıyordu. Taceddin nadiren gidiyordu İstanbul'a. Gittiğinde de fazla kalamıyor, birkaç gün içinde dönüveriyordu Keskin'e. İstanbul'un büyülü ve mistik havası hiç mi hiç etkilememişti Taceddin'i. Kendini kayıtsız şartsız Keskin'e ait hissediyordu. Karısını, çocuklarını özlüyordu elbet ama kavuşmayla sonuçlanacağı baştan belli ayrılıklar, hasretlerin en acımasızını yaşamış birini ne derece örseleyebilirdi ki? Hepsi uzaklardaydı. Behire, Doğan ve Beyhan. Patricia ile Ali'nin yanında yerlerini almışlar ve bir bakıma eşitlenmişlerdi. Ama aralarında büyük bir özleniş farkı vardı. Yalnızlığından şikayetçi değildi. Kendisiyle baş başa kalıp geride bıraktığı yılların muhasebesini yapmak, hatıralarıyla dertlenmek ve dertleşmek sızılı bir mutluluk veriyordu Taceddin'e. Yorulmuştu. Elinin tersiyle alnında boncuklaşmış terleri sildi. Başını gökyüzünün pürüzsüz maviliğine çevirdi. Derin soluklarla serin havayı içine çekerken demir parmaklıklı bahçe kapısının sesiyle irkildi. Kapının gerisinde Elinde küçük bir valizle genç bir adam duruyordu. Gözlerini kısarak dikkatle baktı Taceddin. Bir yerlerden tanıyor gibiydi ama çıkaramıyordu bir türlü. "Kimi aramıştınız?" diye sordu. Duruşu, bakışı, tavırları son derece ürkekti genç adamın. "Taceddin Bey ile görüşecektim," dedi. "Taceddin benim." Belli belirsiz bir gülümseme dolandı genç adamın yüzünde. "Adım Andoni," dedi. "Ama Ali desem belki daha iyi tanırsınız." Zaman durdu o an. Kulaklara çalınan tüm sesler sustu. Karşı konulamaz bir güç, bin bir karmaşık duygu içinde, kararsızca, şaşkınca birbirlerine bakmakta olan Taceddin'le Ali'nin gözlerinde toplandı. "Ali!" Elindeki bahçe makasını fırlattı Taceddin. "Ali'm!" diye haykırdı. Yer gök inledi sesinden. Yılların katmerleşmiş hasreti dudaklarında feryat, boğazında hıçkırık, gözlerinde sel olmuştu. Nasıl koştuğunu, kollarının tüm gücüyle oğluna nasıl sarıldığını bilemedi. Uzunca bir süre öyle kaldılar. Neden sonra, "Gel," dedi Taceddin, "gel içeri geçelim." Sımsıkı tutmuştu Ali'nin elini. Bırakırsa kaçıverecekmiş gibi, inanamıyordu. Bu mucizevi kavuşmanın rüya olmadığına emin olmak için dönüp dönüp sarılıyordu Ali'ye. Ali de karşılıksız bırakmıyordu babasını. Bu kavuşmadan en az onun kadar etkilenmişti. "İyi ki gelmişim," diyordu içinden. Ancak onu daha önce yola koyulmaktan alıkoyan kaygılarını bertaraf edememişti. Evin içinde başka kimselerin olduğu merakıyla salonun kapısından ayıramıyordu gözlerini. Ali'nin tedirgin halini çözmekte gecikmedi Taceddin. "Bu yardımcılardan başka kimse yok evde," dedi. "Karım, oğlum, kızımla başlayan cümleler kurmamaya özellikle dikkat ediyordu." "Anlat," dedi tüm susamışlığıyla. "Patrisya'yı anlat bana. Anneni anlat. Nerede, ne yapıyor, nasıl?" Soru yağmuru içindeki damlaları tek tek yanıtlamaya koyuldu Ali. Selanik'te annesi ve anneannesiyle beraber yaşadıklarını, Omorfia'nın epey yaşlandığını, baston yardımıyla yürüdüğünü ama aklının yerinde olduğunu, güçten düşmüş olsa da fırındaki işini sürdürdüğünü, annesinin ise gümüş işlemeciliğini öğrenip antika ve gümüş üzerine bir atölye ve dükkan açtığını, orada beraberce çalıştıklarını, kendisinin evlendiğini, Theodor adında bir oğlu olduğunu tüm ayrıntılarıyla uzun uzun anlattı. Taceddin zaman zaman araya girerek merak ettiği noktaları soruyor, sabırsızlıkla doya doya, kana kana dinliyordu oğlunu. "Bana babamın ben çok küçükken öldüğü söylendi hep," dedi Ali. "Benim babam yaşıyormuş meğer. Benim babam." Bu sözleri duyabilmek saadetlerin en erişilmeziydi. Ömrü boyunca bu kadar büyük bir mutluluk yaşadığını hatırlamıyordu Taceddin. "Aris olmasa hiç öğrenemeyecektim belki de," dedi Ali. Aris'le hastanedeki karşılaşmalarını, söylediklerini doğrulamak için ona İstanbul'a gidip Papa Eftim'le konuşmasını tavsiye ettiğini anlattı. "Ah Aris, ah," dedi Taceddin, "benim canım arkadaşım. Oğlumu bana göndererek bir defa daha ispatladı dostluğunu." Taceddin dilinin ucuna gelip de bir türlü soramadığı soruyu sona bırakmıştı. "Patrisya," dedi, sustu. "Patrisya," diye yineledi, iyice cılızlaşmış, gücünü yitirmiş sesiyle sordu sonunda. "Evlendi mi Patrisya?" Sabırsız bir sessizlik çöktü üstlerine. "Hayır," dedi Ali, "evlenmedi annem. Gerçekleri öğrendikten sonra anladım ki ömrü boyunca yüreğinde taşımış seni. Sana ve aşkına sadık kaldı annem." Gözlerinden süzülen yaşlar bir kez daha sel olup taştı Taceddin'in. Sevinmekle kahrolmak arasında gidip geldi bir an. İşlediği büyük cürmü itiraf eden bir suçlu gibi "ben evlendim" diyerek başını öne eğdi. "Bir oğlum, bir kızım var." "Biliyorum," dedi Ali. "Doğru olanı yapmışsın." Minnetle baktı oğluna Taceddin. İçinden taşan duyguları paylaşmalıydı onunla. "Evlendim ama Patrisya'yı asla unutmadım ben," diye haykırdı. "Yüreğim ve ruhum ona aitti. Hep sevdim onu. Her geçen saniye azalacağına çığ gibi büyüdü sevgisi. Sizlerden uzakta ama hep sizinleydim." Ani bir hareketle doğrulup kalktı. "Bekle beni," dedi. annene götürmeni istediğim bir emanetim var. Az sonra geri döndüğünde birbirinin aynı iki büyük fotoğraf tutuyordu elinde. Sizin yokluğunuzda bunlar yaşattı beni diyerek fotoğraflardan daha yıpranmış olanını Ali'ye uzattı. Şu gördüklerin gözyaşlarımın izidir. Götür ver Patricia'ya. Kendisini görecektir o izlerde. Diğeri bende kalacak. O fotoğrafın da yeni izlerle yol yol olacağını söyle ona. Fotoğrafı aldı, annesiyle babasının arasında duran küçük çocuğun gülen yüzüne daldı, gitti Ali. Annem için paha biçilmez bir hediye olacak bu dedi. Kalktı, valizini açtı. En üstte duran sarı zarfı çıkarıp Taceddin'e uzattı. Bu da senin dedi. Zarfı açmasıyla çılgınca bir sevince gark oldu Taceddin. Elinde tuttuğu Patricia'nın fotoğrafıydı. Bakışlarını yakalamaya, göz göze gelmeye çalıştı. Elini fotoğrafın üzerinde gezdirdi, parmaklarıyla okşadı Patricia'nın yüz hatlarını. Bakışlarıyla öptü gözlerini, dudaklarını. Hiç değişmemiş dedi, hala ilk günkü kadar güzel. Doğru dedi Ali, bana güzel diye gösterilen her kadına bu mu güzel diye gülüp geçtim. En güzeli benim anam dedim onlara. Bu fotoğrafı bana Patricia mı gönderdi? Hayır ama getirirken izin aldım ondan. Selam söyledi sana. İki gün kaldı Ali. Her dakikası dolu dolu geçen, sevinçle üzüntüyü, hasretle vuslatı aynı anda yaşatan iki gün. Son kez kucaklaşırken, iyi şeylere çabuk alışıyor insan dedi Taceddin. Alıştım sana. Seni gördükten sonra daha da dayanılmaz olacak hasretin. Gene gel, olur mu? Cevap vermesini beklemiyordu. Daha doğrusu alacağı cevaptan korkuyordu. Hiç duraksamadan, Patricia'ya selamımı götür dedi. Onun önünde başım eğik. Affetsin beni. Hem yaptıklarım hem de yapamadıklarım için. Sevgimi anlat ona, hasretimi, onu asla unutmadığımı, daima içimde yaşattığımı ve yaşatacağımı. Ali'nin arkasından bir tas su döktü. Bir daha gelir miydi Ali? Bilemiyordu ama bu yarım vuslat bile hayatının en büyük saadetini yaşatmıştı ona. Hafiflemiş hissediyordu kendini. Patricia'nın fotoğrafını göğsüne bastırdı. Bir gün onunla da kavuşabileceğinin hayaliyle gözlerini kapadı. Düşünmesi bile muhteşemdi. Başa, en başa Patricia ile Ali'yi bir bilinmeze yolculadığı günlere döndü. Kendisine bir tercih hakkı tanınsaydı ne yapardı? Hasret mi, ölüm mü deseler, kesinlikle ölümü seçerdi. Tereddütsüz, hiç gözünü kırpmadan. Ama ona soran olmamıştı ki. Hasretler huslat umudunu koyunlarında taşırdı. Kim bilir, belki bir gün. Olabilir miydi? Son nefesini verinceye kadar bu umutta yaşayacaktı Taceddin. Kaynakça Avrupa Kültür Başkenti Mübadele Müzesi, Mübadele Öyküleri, Lozan Mübadeleleri Vakfı Yayınları, Geçmişten Geleceğe Kırıkkale Tarihi ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kırıkkale Valiliği, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Keskin Gazetesi, hazırlayan yardımcı doçent Bayram Sakallı, Kırıkkale Valiliği, Türk İnkılap Tarihi, Ali İhsan Gencer Sabahattin Özel, Der Yayınları, Türk Devrim Tarihi 1, Profesör Doktor Arı, Zeus Kitabevi, Türk Devrim Tarihi 2, Profesör Doktor Kemal Arı, İleri Kitabevi, 2 Vatan Yorgunları, İskender Özsoy, Bağlam Yayıncılık, Alanya'dan Neo İonya'ya, Murat Levent Koçak, Günizi Basım, Selanik, Serhat Öztürk, Can Yayınları, Belleklerdeki Güzellik, Girit, Mani, Atasözü, Deyim ve Tekerlemeleri, Editör, Müfide Pekin, Yunan Mübadele Vakfı Yayınları, Kardeş Nereye, Mübadele Belgeseli, Ömer Asan, Heyamola Yapım. Teşekkür. Romanımın gerek araştırma, gerekse yazım safhalarında desteklerini ve yardımlarını benden esirgemeyen değerli dostlarıma minnet borçluyum. 2005 yılında tanışıp hasretin ilk tohumlarını beraber attığımız, zorlu yolda adım adım beraber yürüdüğümüz Olcay Köksal'a ve eşi zamanın İzmir valisi Oğuz Kağan Köksal'a, araştırmalarımın keskin ayağında bana eşlik eden, benim için hazine değerindeki bilgileriyle çalışmalarıma yön veren Oğuz Kağan Köksal ve Olcay Köksal'ın kuzini Necla Yurtbaşı'na, gösterdiği yakın ilgi için Keskin Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge'ye, Hem orada bulunduğum süre içinde hem de sonrasında Keskin'in tarihiyle ilgili değerli bilgilerinden, sunduğu belgelerden yararlandığım Keskin Belediye Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Bayram Sakallı'ya, yoluma ilk ışığı tutan değerli yazar Yılmaz Karakoyunlu'ya, verdiği manevi destekle hep yanımda olduğunu hissettiren yazar dostum Aristoteles Çokona'ya, araştırmalarım sırasında yayınlarından, doküman ve bilgilerinden yararlandığım Lozan Mübadele Vakfı'na, Selanik'teki mübadele köylerini beraberce gezdiğimiz Lozan Mübadele Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç'e, gösterdiği sıcacık ilgi için Selanik Başkonsolosu Tuğrul Biltekin'e, Başkonsolos Sekreteri Heves Küçü'ye, Selanik Halamaria'daki Mübadele Tarih Arşivi Dairesi'nde oraya giren ilk Türk olduğumu söyleyerek saatler boyu yazılı ve görsel bilgileri cömertçe sunan değerli tarihçi Maria Kazancıdu'ya, Selanik'te bana özveriyle eşlik eden rehberim Türk-Yunan Ticari ve Turizm İlişkileri Danışmanı Sava Bilikçi'ye teşekkürlerimle. Canan Tan. 34. ayrımın sonu. Sayfa 350. Sayfa 350. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. Seslendirme bitiş tarihi 30 Nisan 2013. Seslendiren Leyla Oğultürk.